Ayrım 27, Bölüm 28, Sayfa 428, Son Muharebe. Karizmatik bir liderin takipçileri, onun varlığından öylesine büyülenirler ki, ortaya koyduğu yakışıksız davranışları ilgisiz olarak reddederler ya da onunla hiç ilintisi olmayan şeyler olarak görürler. Benzer şekilde liderin muhtemel fiziksel bozulmasını, o sanki insanlığın geri kalan kısmını etkileyen her türlü hastalık ve sıkıntının üzerindeymiş gibi göremezler. Belki de Atatürk kendi ölümsüzlüğüne olan inancını diğerlerine bulaştırmıştı ya da onlar basitçe onu hastalanmaz ve ölümsüz bir kimse olarak görüyorlardı. Halbuki gerçekte sağlığı o derece kötüydü ki, Samsun'da karaya ayak bastığı 19 Mayıs 1919 tarihinden beri daima kendisini kontrol altında tutması için bir özel doktora ihtiyaç duymuştu. Dipnot 154. Mustafa Kemal karaya ayak bastığında kendini iyi hissetmiyordu. Rahatlamak için her 5 ya da 6 saatte sıcak bir banyo alma ihtiyacı duyuyordu. Yeniden ortaya çıkan böbrek hastalığının ağrısı çok fazlaydı. Atatürk İstiklal Mücadelesi başladığında ara sıra kendisini etkileyen böbrek sorunları yaşamış ve sıtma nöbetleri geçirmişti. İç buhran geçirdiği dönemlerde bedeninin sağlıksız olduğu fikrini geliştirmesi de mümkündür. 1924 yılında henüz Latife Hanım'la evliyken geçirdiği kalp krizi gerçek değildi. Ortada kalp rahatsızlığına ait bulguların 1927'de yeniden ortaya çıktığına dair bir rapor olmakla birlikte, bu belki de koroner damarlardaki basit bir spazm idi. Parantez, Arar 1958 sayfa 19-20, Atay 1980 sayfa 484. 50'li yaşların ortasına ciddi bir kalp sorunu olmadan erişmişe benziyor. 1919 yılından 1923 yılına dek Atatürk, Cumhuriyet döneminde Sağlık Bakanı olan Dr. Refik Saydam'ın gözetimindeydi. 1923 sonrasında kendisinin esas doktoru Neşet Ömer İrdalp idi. İrdalp'le içlerinden birisi Çankaya Köşkü'nde çalışanların sağlıklarıyla ilgilenmekle görevlendirilen diğer birkaç doktor yardımcı olurdu. Atatürk'ün 10 Kasım 1938'deki ölümünün nedeni sirozdu. Onu iyi tanıyan bazı kimselerle yapılan mülakatlar, karaciğer sorunlarının daha 1936'da ortaya çıktığını ama fiziksel semptomları ile duygusal konumu öylesine birbirine bağlı durumdaydı ki, kimsenin belli bir anda fiziksel olarak mı hasta, yoksa yalnızca sıkılıyor, asık suratlı ya da kuşkulu mu olduğunu anlamasına imkan yoktu. Her halükarda o, herhangi bir fiziksel veyahut duygusal kuruntuya boş vererek ve herhangi bir rahatsızlığı reddederek, bir aslan gibi kükreyerek sahnenin tam ortasına gelme konusunda ispatlanmış bir yeteneğe sahipti. Dengesini tamamıyla bozan ve üzerinden atamayacağı bir psikolojik darbe, Nuri Bey'in ölümüydü. Bu olay, daha önce Zehra'nın intihar etmiş olmasıyla birleşerek, Fikriye'nin canına kıymasına verdiği reaksiyonu yeniden canlandıran, adeta psikolojik bir zehirmişçesine davranışlarını etkiledi. Doktor İrdalp, Nuri Bey'i kurtaramamıştı ve onun ölümü, Atatürk'ün kayıtsız kalamayacağı bir ölümdü. Nuri, çocukluğunda Çanakkale'de Rus cephesinde ve en önemlisi Cumhurbaşkanlığı sırasında yanında olmuştu. Nuri, Atatürk'ün ikizlerinden birisiydi ama önemli bir farkı vardı. Atatürk, artık amaçlarına hizmet etmeyen pek çok ikizini bir kenara bırakmıştı. Ancak hayattaki özel görevi Atatürk'ün yaralarını sarmak olarak görünen Nuri Bey için bunu yapmaya niyetlenmediği gibi buna muktedir de değildi. Gelen giden diğer ikizlere göre Nuri Bey daha sert maddeden mamuldü. Alayı, saldırıyı ve kinizmi kaldırabilir ve gene Atatürk'e tapardı. Bir keresinde beraber içerlerken Mustafa Kemal içkisinin yarısını gerçekten yarı kardeşler imişçesine Nuri Bey'e vermiştir. Parantez, Aydemir 1974. Nuri Bey'in 10 Ocak 1937 tarihindeki vefatı, Atatürk'ün iç yapısını destekleyen köşe taşlarından birisini yerinden oynattığı için çok önemli bir olaydı. Çünkü Nuri Bey gerçekten Atatürk'ün uzantısıydı ve onun ölümüyle Atatürk'ün kendisinin bir parçası ölmüş gibi oldu. Sonuç olarak Atatürk depresif bir ruh haline girdi. Dipnot 155. Falih Rıfkı Atay, Atatürk'ün psikolojik durumundaki değişimi şöyle hatırlıyor. Bilhassa 1937'den sonra sinir dengesinin gitgide bozulduğunu görüyorduk. Pek alıngan olmuştu. Devamlı bir yerlere boşalma ihtiyacı içinde kıvranan sinirlerini güç tuttuğunu hissederdik. Hele sofra biraz uzadıktan sonra pek dikkatli davranırdık. Buna ilaveten Atatürk yaşlanıyordu ve yaşlılık fiziki çekiciliğin ve cinsel gücün azalması gibi görkemliliği de etkileyen sorunları beraberinde getiriyordu. Pek çok kimse bu sürece diğer tatminlere, ebeveynlik, içsel saygı ve sevgi gibi yönelerek tahammül eder. Ancak görkemli benlik duygusuna sahip bir kimse için ileri yaşların yakalanmasını izleme korkutucu bir şeydir. Doktor Volkan'la görüşme yapan, kavrayış yeteneği güçlü bir şahıs, Atatürk'ün son yıllarındaki aşırı içişini bir intihar niyeti işareti olarak telakki etmiştir. Kendisini taparcasına seven halkının gözünde ölümsüz olduğu için bir bakıma ölümün kucağına yiğitçe atılmanın onu halkı ile bütünleştireceğini ummuş olabilir. Ancak son yıllardaki kayıpları bir ölüme bütünüyle teslimiyet davranışına yol açmadı ve Atatürk her zaman kendini üstün hissetmek için yapmış olduğu gibi çevresindekileri yönetmeye devam etti. Nuri Bey'in ölümü yaşamın satranç tahtasındaki taşları değiştirdi ve eski ilişkilerin yerini almaları için yeni ilişkiler yarattı. Ülkü'ye gösterdiği ilgi arttı. Buna karşılık Ülkü, ona her isteği yerine getirilen bir çocuktan beklenen taparcasına sevgiyi veriyordu. Her zaman gerçekçi olan İsmet İnönü, şimdi Atatürk tarafından bir tehdit gibiymişçesine algılanıyordu ve onca senelik yakın beraberlik sonrasında belli bir mesafeye uzaklaştırılmalıydı. Başvekil olarak İsmet İnönü'nün yerine bir başkasının geçirilmesi için bazıları siyasal açıdan gerçekçi diğer nedenler de vardı. İsmet İnönü, ülkenin ekonomisini daha hızlı sağlam bir zemine oturtmadığı için gitgide artan bir biçimde eleştiriliyordu. Bunun ötesinde Atatürk, yerine bütünüyle yerleşmiş başvekilinin hükümet üzerinde sıkı bir hükümranlık tesis edip bütçem, hükümetim ve benzeri şeyler söylerken yönetim mekanizmasının dışında bırakıldığını hissediyordu. 1937'ye değin Atatürk hep İsmet İnönü'ye hükümetin başında tutmaktan duyduğu tatmini dile getirmişti. Şimdi onun başvekilliğine kızıyordu. İhtiyatsız bir anında genel sekreterine ne kadar sıkıldığını söyledi. Bunun ötesinde Atatürk, yerine bütünüyle yerleşmiş başvekilinin hükümet üzerinde sıkı bir hükümranlık tesis edip bütçem, hükümetim ve benzeri şeyler söylerken yönetim mekanizmasının dışında bırakıldığını hissediyordu. 1937'ye değin Atatürk hep İsmet İnönü'yü hükümetin başında tutmaktan duyduğu tatmini dile getirmişti. Şimdi onun başvekilliğine kızıyordu. İhtiyatsız bir anında genel sekreterine ne kadar sıkıldığını söyledi. "Burada bir esir gibi yaşıyorum," dediği söylenir. "Ben burada bir nevi mahpus hayatı yaşıyorum. Çünkü gündüzleri ekseriya yalnızım. Herkes işinde gücünde. Benim ise çok günler bütün günümü değil bir saatimi dahi dolduracak işim yok. Şu halde ya uyuyabilirsem uyuyacağım, olmazsa kitap okuyacağım yahut bir şeyler yazacağım. Bari sofrada bir değişiklik olsa. Ne gezer? Bu sofra nerede kurulursa kurulsun, karşımda aşağı yukarı hep aynı insanlar, aynı yüzler. Hasılı bıktım usandım çocuk. Neyse bunu bırakalım. Senden ne haberler var?" Parantez Selek 1974-75. Sızlanmalarını gizlemede mahirdi. Ancak İsmet İnönü'nün kendisinin sahip olmadığı çok değerli bir şeye malik olduğunu hissediyordu. İsmet İnönü tepedeki adamdı ve Atatürk yine tepede olmak istiyordu. Atatürk'ün İsmet İnönü ile bozuşmasında bardağı taşıran damla ehemmiyetsiz bir şeydi. Ama ehemmiyetsizliği bir içsel dramayı yansıtıyordu. Atatürk, çiftliğin bir kısım harcamalarının hükümet tarafından karşılanmasını temin etmesi için İsmet İnönü'yü sıkıştırıyordu. İsmet İnönü'nün karşı teklifi Atatürk'ün çiftliği millete hediye etmesiydi. Uzun vadede Atatürk bunu yaptı ama başlangıçta öneri ona makul gelmedi. Atatürk çiftliği millete hediye ettiğinde İsmet İnönü'nden cömertliği nedeniyle kendine teşekkür eden bir telgraf aldı. Telgraf, çiftliğin ileride bir tarım sembolü olacağı kadar köylülük içinde bir simge olarak kullanılacağına işaret ediyordu. Atatürk'ün cevabı şöyleydi: "Hatırlarsınız, Türk köylüsünün Türk efendisi olduğunu söylediğim zaman zamanı." Sızlanmalarını gizlemede mahirdi. Ancak İsmet İnönü'nün kendisinin sahip olmadığı çok değerli bir şeye malik olduğunu hissediyordu. İsmet İnönü tepedeki adamdı ve Atatürk yine tepede olmak istiyordu. Atatürk'ün İsmet İnönü ile bozuşmasında bardağı taşıran damla ehemmiyetsiz bir şeydi ama ehemmiyetsizliği bir içsel dramayı yansıtıyordu. Atatürk, çiftliğin bir kısım harcamalarını hükümet tarafından karşılanmasını temin etmesi için İsmet İnönü'yü sıkıştırıyordu. İsmet İnönü'nün karşı teklifi Atatürk'ün çiftliği millete hediye etmesiydi. Uzun vadede Atatürk bunu yaptı ama başlangıçta öneri ona makul gelmedi. Atatürk çiftliği millete hediye ettiğinde İsmet İnönü'den cömertliği nedeniyle kendine teşekkür eden bir telgraf aldı. Telgraf, çiftliğin ileride bir tarım sembolü olacağı kadar köylülük içinde bir simge olarak kullanılacağına işaret ediyordu. Atatürk'ün cevabı şöyleydi: "Hatırlarsınız, Türk köylüsünün Türk efendisi olduğunu söylediğim zamanı. Ben, efendinin arzu ve iradesi altında senelerden beri çalışmış bir hadiniyim. Bahis mevzu olan hediye, yüksek Türk milletine benim asıl vermeyi düşündüğüm hediye karşısında hiçbir kıymeti haiz değildir. Ben, icap ettiği zaman en büyük hediyem olmak üzere Türk milletime canımı vereceğim." Parantez, Selek 1974-75. Çiftlik sorunu Atatürk ile İsmet İnönü arasında rahatsızlık yaratan bir konu olmayı sürdürdü ve iki liderin uluslararası konulardaki farklı tutumları ile birleşerek sorunları arttırıcı rol oynadı. İspanya İç Savaşı sırasında İspanya'ya kaçak olmayan mal götüren gemileri korumak için tesis edilmiş olan deniz ablukasının kırılmasından sonra denizaltılar hangi ülkeye mensup olurlarsa olsun milliyetçi limanlara giden gemilere saldırmaya başladılar. İsviçre'nin Nyon kentinde 1937 yılı Eylül'ünde Fransa ve İngiltere'nin öncülüğünde korsanlık olarak tanımlanan bu saldırıları tartışmak için bir konferans toplandı. Parantez, Black and Helm Reich 1959 sayfa 505. Türkiye konferansta Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras tarafından temsil edildi. Aras hem Atatürk ve hem de İnönü'yü konferanstaki gelişmeler konusunda bilgilendirdi ve iki lider Türkiye'nin izlemesi gereken siyaset konusunda anlaşmazlığa düştüler. O sırada Atatürk seçkin bir misafir Fransız entelektüelini Florya Köşkü'nde kabul etmişti ve İstanbul'daydı. 16 Eylül'de Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Ertesi gün tren Ankara'ya yaklaşırken İnönü Atatürk'e katıldı. Şehre doğru giden yolda çiftliğin önünden geçerken Nyon konferansı hakkındaki farklılıklarına ilaveten çiftlik konusundaki fikir ayrılıkları su yüzüne çıktı. Parantez, Atay 1980 sayfa 495, Selek 1974-75. Nyon'da bir İngiliz-Fransız deniz devriyesine İspanyol olmayan herhangi bir gemiye saldıran her denizaltı, su üstü gemisi ya da uçağa saldırması konusunda yetki veren bir karar alınmıştı. Nyon'da bir İngiliz-Fransız deniz devriyesine İspanyol olmayan herhangi bir gemiye saldıran her denizaltı, su üstü gemisi ya da uçağa saldırması konusunda yetki veren bir karar alınmıştı. Ertesi akşam bir gün sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak oylama için hükümetin tutumunu ortaya koymak amacıyla bir bakanlar kurulu toplantısı düzenlenmişti. Parantez, Türkiye kararı destekleyecekti. Atatürk ve İnönü bakanların önünde birbirlerine sert sözler söylediler. İnönü daha sonra geçmişte pek çok anlaşmazlıkları olmuş olmasına rağmen bu olayın tüm bakanlar kurulu önünde saldırıya uğradığı için özellikle üzücü olduğunu belirtecektir. Parantez, Selek 1974-75. Toplantıda bir kez daha Atatürk'ün çiftliği tartışma konusu haline geldi. Köhnemiş ve pis olduğu, yüzme havuzlarından birisinin kirlenmiş olduğu söylendi. Atatürk böylesine bir konuşma tarzını kendisine yönelik bir kişisel saldırı olarak gördü. İnönü, çiftliği yönetmek için onu aynı zamanda temiz tutacak kimseler tayin etmeye söz verince Atatürk çileden çıktı. İnönü'nün tartışmanın bir noktasında Atatürk'e İran Şahı kızınca vekillerini tokatlarmış, dövermiş. Sen de onun gibi mi olmak istiyorsun? Dediği iddia edilmiştir. Parantez Selek 1974-75. Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Nihon kararının kabulünden sonra trenle Türk Tarih Kurumu'nun 2. Kongresi'nin açılışına katılmak üzere 20 Eylül'de İstanbul'a döndü. İnönü ile trende özel bir görüşme ayarladı. Atatürk sordu, şimdi ne yapacağız? Ve İnönü cevapladı, nasıl münasip görürseniz. Dipnot 156. Selek, parantez 1974-75. Atay o gün trende Atatürk'le beraber olduğuna işaret eder. Parantez Atay 1980 sayfa 497. Atay'a göre Atatürk İsmet'e şunları söylemişti. Görev arkadaşlığımız bitmiştir ama dostluğumuz devam edecek. İnönü iki eliyle yüzünü kapadı. Atatürk dinlenmelisiniz dedi. İki lider İnönü'nün başvekillikten istifa etmesini ancak Zevahir'i kurtarmak için önce sağlık nedenlerini bahane ederek 1,5 ay için geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdılar. Atatürk vekaleten başvekilliği yürütmek üzere Celal Bayar'ı önerdi. 20 Ekim'de açıklama yapıldı ve 25 Ekim'de İnönü istifa etti. Eylül ayındaki bozuşma sonrasında iki lider, Ekim ayı başlarında Ege sahillerinde yapılan askeri manevralar esnasında birbirleriyle karşılaştılarsa da 6 Kasım tarihine kadar beraber olmadılar. Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen bu buluşmada İnönü'nün istifası sonrasında başvekili olan Celal Bayar da Atatürk'ün sağ tarafında hazır bulundu. İnönü'nün yeni başvekil tarafından hükümet krizinin maharetle çözülmesinden övgüyle söz etmesinin Atatürk'ü kızdırdığı söylenir. Atatürk bu sözlere devlet benim elimdedir diyerek karşı çıktı. Parantez Selek 1974-75. İki lider daha sonra birkaç hafta buluşmadılar ve Atatürk'ün ölümüne değin en sonuncusu Nisan 1938'de gerçekleşen seyrek karşılaşmaları oldu. Atatürk çok uzun bir süredir İnönü'ye tam anlamıyla güvenmenin yarattığı alışkanlık ve Celal Bayar'ın iktisadi fikirlerinin İnönü'nden farklı olması nedeniyle Celal Bayar'a dayanmayı zor buluyordu. Atatürk buluşmada eski başvekiline karşı müstehzi bir tavır içinde olmuştu ancak buna karşın iki lider dostane bir ilişki sınırı içinde kalmaya muvaffak oldular. Atatürk'ün arkadaşlarına söylediği bazı sözlerden hükümetin başında eski silah arkadaşını görmeyi özlediği anlaşılıyor. Atatürk'ün yakın çevresindeki dünyanın düzenlenmesi için oynamakta olduğu satranç oyununun önemli hamlelerinden birisi Ali Fuat Cebesoy'un yeniden önemli bir mevkiye getirilmesiydi. Bütün olup bitmiş olanlara karşın Ali Fuat Bey kalben Atatürk'e bağlı kalmıştı. Uysal bir kişiliği vardı ve kısa süre içinde Atatürk'le beraber halk içinde görünmeye ve seyahatlerinde ona refakat etmeye başladı. Her ikisi de bir zamanlar iyi nesneler olan fakat daha sonra kötü olarak saf dışı edilen Refet ve hatta Rauf, Nuri Bey'in ölümünün destek sistemini alabora etmesinden sonra Atatürk'ün nazarında eski itibarlı konumlarına geldiler. Bir dostluk jesti olarak Atatürk, Kazım Karabekir'i bile Türk Tarih Kurumu'nun İstanbul'daki bir toplantısına davet etti. Kazım Karabekir bu toplantıya katılmadığından söz konusu barışma girişimi hakim kaldı. İki eski arkadaş daha sonra buluştular. Ancak bu bir araya gelmenin tesadüfen mi yoksa bilinçli mi olduğu açık değildir. 1937 yılına gelindiğinde etrafındakiler Atatürk'ün geçirmekte olduğu fiziksel değişiklikleri inkar etmekte zorluk çekmiş olmalıdırlar. Atatürk kendini artan biçimde yorgun ve zayıf hissediyordu. Benzi soluktu. Baş ağrıları ve ateşi vardı ve asabiydi. Erkeksi görünüşü yerini koca göbekli birisine bırakmıştı. Falih Rıfkı Atay bu dönemde Atatürk'ün sofrasında meydana gelen bir olayı hatırlar. Falih Rıfkı Atay toplantıyı yan odada piposunu içmek üzere terk ettiğinde ayrılışına hiddetlenen Atatürk tarafından geri çağrılmıştır. Atay, Atatürk'ün ne denli sararmış olduğunu görmüş ve diğerlerinin kendisini terk etmesinden ne derece korktuğunu anlamıştır. Parantez Atay 1980 sayfa 487. Kimse bu büyük adama hasta olduğunu söylemeye cesaret edemiyordu. Ne de olsa benzinin sararmışlığı kızgınlıktan suratının kararmasına yorulabilirdi. Hastalığın diğer semptomları da görünmeye başladı. Hitler'in faaliyetlerini yakından izleme ısrarında olduğu, Türk dili ve tarihi tutkusunu sürdürdüğü ve Hatay sorunu ile yakından ilgilendiği dönemde kaşıntılar Atatürk'ü canından bezdirmeye başladı. Doktoru ona tırnak izleriyle kaplı bacaklarına sürmesi için merhemler verdi. 1937 sonbaharında sekreteri Sağlık Bakanlığı'na Çankaya Köşkü'ndeki karınca sürülerinden şikayet eden bir yazı yazdı. Atatürk'ün kaşıntıları karıncalara bağlanmıştı. Parantez Aydemir 1969 C3 sayfa 549. Gerçekten de köşkte karıncalar vardı ve bunların yakın zamanda Çin'den Avrupa'ya göç eden bir karınca cinsine ait oldukları tespit edildi. Haşerat imha ekipleri çağrıldı. İmha ekipleri işlerini yaparken Atatürk köşkü terk etti. Fakat bu kaşıntısı sona ermedi. Hasta görünüyordu ve durdurulması güç burun kanamaları geçiriyor ve sık sık pamukla tampon yapılmasına ihtiyaç duyuluyordu. Bu kişisel semptomlar göz önüne alındığında neden ciddi bir teşhis için girişim yapılmadığını anlamak güçtür. Muhtemelen kendisine ilaçlar veriliyor ama semptomların nedenlerine yönelik bir şey yapılmıyordu. Kuşkusuz etrafındakiler gibi o da durumu inkar ediyordu. Eğer hasta olduğu öğrenilirse bu haberlerin Hatay sorununu sancağı Türkiye'ye bağlayarak çözmeye yönelik çabalarını riske sokabileceğinin bilincindeydi. Böylesine bir gelişme diğer siyasal sorunları da etkileyebilirdi. İstanbul'da 1 ila 16 Eylül arasındaki faaliyetlerinin resmi kayıtları orada üzgün ve yalnız olduğunu gösteriyor. Her gün öğleden sonra 15'e kadar uyuyor, 17.30'a ya da 18'de tekneyle bir gazinoda biraz vakit geçirdiği adalara gidiyor ve sabaha doğru 2 ya da 3'te bazen de 5'e kadar geç bir saatte yatağa girmek üzere Dolmabahçe Sarayı'na dönüyordu. Artık hastalığından çok rahatsız olarak 16 Eylül 1937 günü dünyasını iyileştirme çabası olarak adlandırılabilecek bir girişimle İstanbul'u Ankara'ya gitmek üzere terk etti. Burada yalnızca İnönü'yle değindiğimiz tartışmayı yapmaya muvaffak oldu. Türk Tarih Kurumu'nun 2. Kongresinin açılışı için İstanbul'a döndüğünde özel dairesiyle toplantının yapıldığı salon arasındaki 150 metrelik mesafeyi yürüyecek hali yoktu. Durumunun kötüleşmesi üzerine kendisini bir kattan diğerine taşımak için asansör yerleştirildi. Çankaya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde ise zaten asansör vardı. Nihayet Ocak 1938'de Yalova kaplıcalarında hastalığı teşhis edildi. Kaplıca bir zamanlar Jön Türk hareketine aktif olarak katılmış olan Doktor Nihat Reşat Belger'in yönetimindeydi. Atatürk, Doktor Belger'den kendisini muayene etmesini istedi. Kendisine karaciğerinin büyümüş olduğu ve görevini yerine getiremediği ve bunun semptomlarını izah ettiği söylendi. Atatürk haberi soğukkanlılıkla karşıladı ve sordu. Şimdi ne yapacağız? Parantez Ünaydın 1957 sayfa 11. Özel doktor Ankara'dan çağrıldı ve ciddi bir muayene yapmasına izin verildi. İki doktor teşhiste birleştiler. Ne yazık ki siroz en azından ilk semptomların belirlenmesinden sonra bir yıl içinde teşhis edilmemişti. Eğer bu teşhis zamanında yapılmış olsaydı Atatürk uygun bakım altında birkaç yıl daha yaşayabilirdi. Bu ölümcül gaflet, güçlü, karizmatik ve görkemli kişilik yapısına sahip lider ve takipçileri arasındaki var olan tuhaf karşılıklı ilişkiyi ortaya koyar. Falih Rıfkı Atay, teşhisin teyit edildiği ve Atatürk'ün hastalığının inkar edilmesinin sona erdiği akşam Çankaya'daki tabloyu şöyle tarif etmiştir. Atatürk solgun ve sararmış masaya oturdu. Ben hiçbir şey içmeyeceğim fakat siz de bir şeyler içiniz. Konuşunuz. Bir müddet böyle yapalım dedi. Akşam sessiz ve neşesiz, o ve herkes kendi içine bükülmüş ve büyük bir sırrın karanlığına gömülmüş olarak geçti. Fırtınadan sonraki deniz gibi bitkin bir durgunluğu vardı. Dudakları güç oynuyordu. Dipnot 157. O gece Falih Rıfkı Atay eşiyle beraber Ankara'da son toplanan olan Atatürk'ün sofrasına davet edilmişti. O gece sadece birkaç kişinin hazır bulunduğunu yazar. Parantez Atay 1980 sayfa 489. Ancak çok geçmeden doktorlar tarafından dinlenme emredildikten sonra inkar yeniden egemen oldu. Atatürk, Bursa'daki Çelik Palas Oteli'nin büyük başkanlık masasının başına geçti. O ve arkadaşları geceyi bir müzikli eğlenceyle sürdürdüler. Burada Atatürk, ılımlı protestolara karşın orkestra şefini Yören'in enerjik zeybek dansının müziğini çalmasını emretti. Atatürk, genç bir savaşçı gibi kolları açık döne döne zeybek oynadı. Bu son müzikli eğlencesi olacaktı. Ertesi gün zatürreden yatağa düştü. Parantez, Aydemir, 1963, cilt 3, sayfa 534. Zihinsel olarak yakında öleceğini biliyordu. Bir Fransızca lügattaki siroz maddesine bakmıştı. Türk halkına bu dram hakkında bilgi verilmemişti. 16 Mart 1938 günü muayene edildi. Durumu hakkında bir rapor hazırlanıp imzalandı. Atatürk raporun yüksek sesle okunmasını istedi. Raporun tavsiyelerinden birisi alkolün yasaklanmasıydı. Celal Bayar daha sonra Atatürk'ü tedavi etmek üzere Avrupa'daki iyi bir tıp otoritesinin ismini öğrenmek için gerekli kimselerle görüştü. Bayar'a bir Fransız doktor, Dr. Fissinger'ın adı verildi. Atatürk sonunda doktorun Türkiye'ye getirilmesine rıza gösterdi. 1938 Mart'ında hastasını Çankaya'da muayene ettikten sonra Dr. Fissinger ona şunları söyledi. Büyük muharebeler yaşadınız ve onları kazandınız. Ancak şimdi Erkan-ı Harbiye reisi benim ve bana uyacaksınız, bana yardım edeceksiniz. Dipnot 158. Celal Bayar'ın Atatürk'ün son günleri hakkında Abdi İpekçi ile yaptığı uzun röportaj 1974 yılında Milliyet gazetesinde yayınlanmıştır. Atatürk doktorun bu yaklaşımını onayladı. Hiçbir Türk doktor Atatürk'le bu şekilde konuşmaya cesaret edemezdi ve o bu kararlı yaşlı adamın emirlerini izledi. Celal Bayar samimi görünüşünü almak üzere Dr. Fissinger ile özel olarak görüştüğünde Atatürk'ün uygun bir tedavi ve ihtimam ile 7 sene yaşayabileceğini söyleyen doktor iyimserdi. Bayar ferahlamıştı. Dr. Fissinger bu kez Hatay ile sembolize edilen acılar içindeki annenin kurtarılması gerektiğini hesaba katmamıştı. Atatürk, Hatay yakınlarındaki birkaç şehirde bir dizi askeri manevrayı izlemek için aşırı sıcakta ayakta durdu. O denli zayıftı ki güçlükle ayakta duruyordu. Yanında duran Salih, parantez Bozok ve Kılıç Ali kendilerine dayanmasını önererek yardımcı olmaya çalıştılar fakat o reddetti. Hatay sorunu nedeniyle Fransızları etkilemek için güç gösterisi yapmaya zorunluydu. Güney seyahatinden sonra Atatürk, Ankara üzerinden İstanbul'a döndü ve Yatı Savarano'ya yerleşti. Bu yeni oyuncağıydı. Ancak onunla yalnızca hasta bir çocuğun sevgili oyuncağıyla eğlenmesi gibi kayıtsız bir biçimde eğleniyordu. Yat aslında bir Amerikalı milyoner için yapılmıştı. Hitler yatı almak için bir fiyat vermiş ama Türklerin daha evvel bir fiyat vermiş olduğunu görünce teklifini geri çekmişti. Şimdi pazarlıkların başlamasından bir yılı aşkın bir süre geçmesinden sonra yat Atatürk'ündü ama o yatın mezarı olmasından korkuyordu. Zihni iyi çalışmasını sürdürüyordu ve yakın çevresi için her zamanki ilgisini göstermeye devam ediyordu. Doktor Fissinger'i şeker hastası olan İnönü'yü muayene etmeye gönderdi. Fransız doktor eski başvekil tarafından önerilen ameliyat fikrine karşı çıktı. Ankara'daki gelişmeler her perşembe hasta cumhurbaşkanı ile beraber olmak için İstanbul'a gelip pazartesi günü başkente dönen Celal Bayar tarafından aktarılıyordu. Kendisi Atatürk'ün hayatının bu döneminde asabi ve endişeli olduğunu fakat aynı zamanda siyasal sorunlar üzerine eski dehasıyla eğildiğini söylemiştir. Atatürk, Maginot hattının Hitler'i durduracağına inanmıyordu. Dipnot 159. Baş yaratıcısı André Maginot'un adını taşıyan Maginot hattı, Kuzeydoğu Fransa'da bir Alman saldırısını önlemeyi amaçlayan bir tahkimat hattıydı. Hatta demir yoluyla bağlı ve sağlam betonla korunan savunma blokları dizisiydi. Bu hat Fransızlara aldatıcı bir güven hissi verdi ve Fransızların Almanya'nın yeniden ortaya çıkan militarizmine kayıtsız kalmasına katkıda bulundu. Yıldırım Harbi ve Belçika üzerinden dolaşma sonucu Almanlar hattı işe yaramaz hale getirdi. ve Bayer'a Hitler'in başarılı olması halinde Türkiye gibi az gelişmiş ülkelerin sanayileşmelerine yönelik girişimleri önleyeceğini söyledi. Parantez, İpekçi 1974. 14 Haziran günü Atatürk Cenevre'de bulunan Afet İnan'a bir mektup yazdı. Mektubunda doktorlarını suçluyordu. Bence doktorların yanlış görüş ve hükümleri sebebiyle hastalık durumum ilerlemiştir. Hükümet reyimi almaya lüzum görmeksizin Fissinger'i getirtti. Yeniden tetkik muayene yapıldık. Parantez, Borak 1970 sayfa 181. Sanki objektif bir rapor yazan doktormuşçasına Afet İnan'a sağlığıyla ilgili bulguları tanımlıyordu. Mektubunda hastalığını gayet soğuk bir biçimde ele alışından hastalığının ciddi inkarını görmek mümkündür. Böylesine bir inkar bir amaca hizmet ediyordu ve belki de hem kendisinin Türkiye sorunlarının entelektüel nezaretini sürdürmesini mümkün kılarken hem de muhtemel iç sıkıntısının üstesinden gelmesine yardımcı oluyordu. Karaciğeri eski halinden farksız ve karnı birkaç kiloluk birikmiş su ve gaz dolayısıyla şişkin ve defigüre bir halde buldular. Parantez, Borak 1970 sayfa 181. Gene sanki başka birisine hastaymışçasına verilen talimatları bildiriyordu. Bir koltuğa uzanma ve tam istirahat. Sonra Afet İnan'ı teselli etmeye çalışıyordu. Umumi ahvalim iyidir. Tamamen iade-i afiyet, ümit ve vadi kuvvetlidir. Senin için asla merakı ve endişeye mucip olmamalıdır. Serin kanlılıkla imtihanlarını vererek muvaffakiyetle dönmeni bekler ve muhabbetle gözlerinden öperim. Parantez, Borak 1970 sayfa 181. Mektubunu Savarona'nın Dolmabahçe Sarayı'nın tam önünde demirlediğini ve başvekille diğer bakanları yatta kabul ettiğini söyleyerek bitiriyordu. Afet İnan uzakta olabilirdi ama yanı başında Sabiha ve Ülkü vardı. Mayıs ayında Atatürk bazı Balkan ülkelerinin Ankara temsilcileri tarafından ziyaret edildi. Sabiha'dan bu ziyarette havacı üniformasını giymesini istedi. Bunu istemesindeki gerçek neden Ülkü'nün Gökçen'i üniforma içinde görmesini istemesiydi. Bayan Gökçen, Doktor Volkan'a o sırada Balkanları yeni model bir Amerikan bombardıman uçağıyla dolaşması için program yapıldığını söylemiştir. Atatürk'ü terk etmek istemediği için ona ilk ve tek yalanını söyleyerek hazır olmadığını bildirdi. Bir Amerikan test pilotu olan kendisinin yalnızca Jack olarak hatırladığı hocası Atatürk'e Gökçen'in hazır olduğunu söyledi. Bunun üzerine Atatürk ona şunları söyledi. Çocuğum, benim hasta olduğumu bildiğin için gitmek istemediğini biliyorum. Fakat söz verdim, gitmelisin. Parantez, Gökçen 1974. Bu tek kişilik bir uçuş olacaktı. Atina'ya gitmek üzere 16 Haziran'da yola çıkan Gökçen, 21 Haziran'da Budapeşte üzerinden İstanbul'a döndü. Sabiha döner dönmez Savarona'ya gitti. Yat gittikçe daha çok rahatsızlanan hasta ile birlikte gerçek bir hastane halini alıyordu. Karaciğer sirozu korkunç bir hastalıktır. Sınıflaması güç olan bu hastalığın etiyolojisi bazen açık bazen de son derece anlaşılmazdır. Destekleyici bağ dokusunun bozulması ve bunun sonucu yaraların oluşmasıyla önemli miktarda karaciğer hücresinin kaybıyla karakterize hastalık kronik olma özelliğindedir. Karaciğerin şekli değişmeye başlar ve işlevler bozulur. Kötü beslenmenin hastalığa katkıda bulunan bir etiyolojik unsur olduğu düşünülmektedir. Lannek sirozu, halk arasında bu hastalıkta alkolün oynadığı rol kesin biçimde ortaya konulmamış olmasına karşın alkolik siroz olarak bilinir. Alkol karaciğer üzerinde ya doğrudan zehir tesiri icra etmekte ya da temel besinler alınmaksızın kalori sağlayarak kötü beslenmeye neden olabilmektedir. Atatürk yalnızca düzenli olarak içmiyor, yemek alışkanlığı ona dengeli bir beslenme temin etmiyordu. İlk semptomları takatsizlik, hafif ateş, cilt sararması ve kaşınma birkaç yıldır ortaya çıkmıştı. Karaciğerin kan damarları tarafından geniş yaraların oluşmasına sonucu olarak bu damarlarda gelişen yüksek tansiyonun alametleri belirgin hale gelmişti. Karın damarları genişlemiş ve kanamayı da beraberinde getiren yeni varisler oluşmuştu. Vücudunda örümcek ağına benzeyen ince damar lezyonları belirmişti. 1938 yazına gelindiğinde durumu önlenemez bir noktaya gelmişti. Kan dolaşımındaki anormallik karın, eller, ayaklar, testisler ve peniste su toplanmasına neden olmuştu. Bu durumdaki bir siroz hastasının görünüşü hoş değildir. Atatürk'ün karnı şişmişti, bilhassa bedenindeki adaleler erimişti ve yüzü karaciğer hastası yüzü denen çatlamış kılcal damarlarla ıstıraplı ifadeye sahip bir hal almıştı. Nefes alamamaktan şikayet ediyordu. Yattaki kamerasına nefes almasını kolaylaştırmak için buz kalıpları getiriliyordu. Fakat daha o günlerde bile yaz mevsimi rahatsızlık verecek kadar sıcaktı. Güçlükle yürüyordu. Bir gün Marmara Denizi'nde motorla deniz gezisi yaparken onu gören insanlar pek çoğu kişisel acılarından haberdar olmaksızın alkışlamışlardı. Bir rahatlama anı yakaladığında Kılıç Ali'yi annesinin kocakarı ilaçlarını almaya gönderiyordu. Dipnot 160. Kinross 1965 sayfa 582. Kılıç Ali de Atatürk'ün son günlerine ait hatıralarını yazmıştır. Bakınız Kılıç 1955. Bunlar Atatürk'e en azından anne şefkatinin sembolik bir dokunuşu sağlıyordu. Sonunda herkes artık yatta kalamayacağını anladı. Bir gece onu bir koltukla Dolmabahçe Sarayı'na taşıdılar. Sedye kullanılmasını kabul etmemişti. Savarona'dan nakli gece yapılmıştı. Böylece sadece işle yakından ilgili olanlar trajik durumunu bileceklerdi. Saraya girildiğinde tüm yardım önerilerini reddederek cesurane bir tavırla yatak odasına kadar yürüdü. Parantez, Kinross 1965 sayfa 563. Güzel ceviz yatağının olduğu yatak odası gerçekten hayatının sonuna kadar evi olacaktı. Yıllar önce konuşan gazetesi sevgi dolu latifeyi dinlediği gibi şimdi yatağında kendisine dünya haberlerini veren sekreterlerini dinleyecekti. Son hazırlıklar yapılmalıydı. 5 Eylül 1938'de vasiyetnamesinin imzalanması için yatağının yanına bir noter getirildi. Parantez, Kılıç 1955. Çankaya'nın da dahil olduğu emlakını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı. Evlat edindiği kızlardan 5'i ve kız kardeşi belirli bir meblağ aldılar. Sabiha'ya Çankaya semtinde Makbule'ye yakın bir ev alması için fazladan bir para verildi. Kalan para Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na verildi. Atatürk, İnönü'nün hasta veya belki de ölmüş olduğunu düşündüğünden İnönü'nün çocuklarının tahsiline biraz para ayırdı. Parantez, Selek 1974-75. Rahatsızlık arttı ve biraz ferahlık sağlamak için belinden su alındı. İşlem onu büzülmüş gibi bir hale getirdi. Ama resmi evrakı imzalamayı ve Ali Fuat Cebeso ile siyaset ve dünyanın geleceği hakkında konuşmayı sürdürüyordu. Kısa süre sonra 29 Ekim'de Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15. yılı kutlanacaktı ve Atatürk bu vesileyle Ankara'ya gitmeyi istedi. Ali Fuat Cebesoy sağlığıyla ilgili cesaret vermek istediğinde onu durdurarak "Avutmaya çalışıyorsun ama nafile, insan gerçeği olduğu gibi görmeli," dedi. Parantez, Kinross 1965 sayfa 564. Doktorları kısa süre sonra görebileceği kişilerin sayısını azaltınca bu iki arkadaşın son görüşmeleri oldu. 26 Eylül'de Atatürk 48 saat süren bir komaya girdi. Gitgide yarattığı şehir Ankara'nın hasretini daha fazla çekiyordu ama doktorlar bir tren seyahatinin ölümcül olabileceğini düşünüyorlardı. 15. yıl döneminde hala Dolmabahçe'de yatak odasındaydı ve kutlamalara ancak penceresi dışındaki caddeden gelen gürültüyü duyarak katılabiliyordu. 9 Kasım'da ikinci bir komaya girdi. Ardından belinden yeniden su alındı. Fakat 36 saat komada kaldı. Koma ölümüyle neticelendi. Komaya girmeden önceki son sözleri "Saat kaç?" oldu. Parantez, Aydemir 1969, volüm 3, sayfa 565. Yaşamı 10 Kasım 1938 günü saat 9:05 geçe sona erdi. Birkaç gün önce herhalde son korkunç günleri görmemesi için Ülkü Ankara'ya gönderilmişti. Dipnot 161. Gökçen bunu Doktor Volkan'a yaptığı özel görüşmede söylemiştir. 1974. Gökçen bir yerde Ülkü'nün o gün İstanbul'da olduğunu hatırladığını okumuş ve Ülkü'nün hafızasının onu yanılttığı konusunda ısrar etmiştir. Cenevre'den dönen Afet İnan, Sabiha ve artık evli olan Rukiye başucundaydılar. Doktor Fissinger orada değildi ama Doktor İrdelp ve diğer doktorlar hazırdı. Atatürk ölür ölmez saray sadece bir tabanca sesiyle bozulan derin bir sessizliğe gömüldü. Sadık yaveri Salih, Atatürksüz yaşamın anlamsız olduğunu düşünerek yandaki bekleme odasında kendini öldürme girişiminde bulunmuştu. Dipnot 162. Bu sırada Salih Bozok, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bilecik mebusuydu. Girişim başarısız oldu ama Salih Bozok bir yıl sonra öldü. 11 Kasım'da İsmet İnönü, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı oldu. Bu görev değişimi, Atatürk'ün durumu onsuz bir gelecek için planlar yapılmasını zorunlu hale getirdiğinde düzenlenmişti. 1923'ten beri Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı olan Fevzi Çakmak görevi istemedi. Celal Bayar ise İnönü'yü desteklemek için ikna edilmişti. Tam son komaya girmeden Atatürk, İnönü'nün başucuna gelmesini istemiş ama ona İnönü'nün seyahat edemeyecek kadar hasta olduğu söylenmişti. Daha önceleri İnönü'nün ölmüş olduğuna ve durumu nedeniyle haberin kendisinden saklandığına inanan Atatürk, İnönü'yü görmesi ve durumunu bildirmesi için dişçisini Ankara'ya göndermişti. İsmet'in Ankara'da oluşu, Cumhurbaşkanlığının daha kolay el değiştirmesine yardımcı oldu. Dipnot 163. Atatürk'ün neden İsmet İnönü'nün öldüğüne dair bir fantezi sahibi olduğu açık değildir. İsmet İnönü'nün bir suikasta kurban gittiğini düşünüyordu. Atatürk uzun süre sahip olduğu iyi nesneden uzak düşmüştü ve belki de şimdi İnönü Atatürk'ün agresif içgüdüsünün bilinç dışı hedefi olarak bir kötü nesne haline gelmişti. Bir gerçekçi olan İnönü Ankara'da oturarak aslında Cumhurbaşkanlığının kolay biçimde el değiştirmesini garanti altına almak istiyordu. Atatürk'ün ölüm haberiyle Türkiye şoka girdi. Dipnot 164. 10 Kasım 1938'de Türkiye'de olan Profesör Eberhard (1981) günlüğüne aşağıdakileri yazmıştır. Dün öğleden sonra 12.30'a doğru Atatürk'ün öldüğünü bildiren haber her yerde işitiliyordu. Muazzam bir şok yaratılmıştı ve sessizlik her tarafı kaplamıştı. Çocukların yanı sıra yetişkin erkekler ve kadınlar ağlıyordu. Keder çok yaygındı ve böyle bir şey hiçbir başka ülkede görülmemişti. O günlerde Türkiye'de çekilen film ve fotoğraflar ifadesiz, donmuş, sabit bakışlı yüzlerde ortaya konan dehşet dolu acının ve kontrol edilemeyen hıçkıra hıçkıra ağlamanın sergilenişini gösterirler. Abanoz ağacından yapılmış Türk bayrağına sarılı tabuta konan ve altı meşaleyle çevrili naaşı mumyalandı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaki maide salonuna kondu. Son uykusunda yatarken 4 general 9 gün ve gece ellerinde kılıçları saygı duruşunda bulundular. Yüz binlerce insan gözlerinde yaşlar ve dudaklarında "Atam, atam" sözleriyle tabutun önünden geçtiler. 9 gün sonra Makbule'nin isteği üzerine cenaze namazından sonra tabutun askerlerce çekilen top arabasına konulduğu bir cenaze töreni yapıldı. Tabutun arkasındaki bir subay kadife bir kutu içindeki İstiklal madalyasını taşıyordu. Cenaze Chopin'in cenaze marşı eşliğinde ilerledi ve tabut yaslı kalabalıkların arasından saray burnuna getirilerek Zafer torpidosuna nakledildi. Tabut daha sonra Yavuz'a konuldu. Naaş Yavuz'dayken 19 Kasım akşamı İstanbul'da 101 pare top sesi yankılandı. Son Osmanlı Sultanını sürgüne götürmüş olan İngiliz zırhlısı Malaya, Yavuz'un yanından geçerken selam veriyordu. Diğer yabancı gemilerde Naaş'ı selamladılar. Ancak henüz Atatürk'ün seyahatleri bitmemişti. Yavuz, Marmara'da yol alarak tabutun Ankara'ya gidecek bir trene yüklendiği İzmit Limanı'na gitti. En sonunda kendi şehrine dönme isteği yerine geliyordu. Kahramanlarına güle güle demek için binlerce insan, köylü, şehirli, erkek, kadın, çocuk, genç, yaşlı yollarda toplandı. Naaş Ankara'ya gelince Türkiye Büyük Millet Meclisi binasının önündeki katafalka yerleştirildi. 21 Kasım'da tören için gelen yabancı devlet erkanı ve diplomatların katıldığı ikinci bir cenaze töreniyle tabut Ankara'da Halk Evi yakınlarındaki geçici mezar yeri Etnografya Müzesi'ne naklolundu. Atatürk binalardaki kubbeleri hiç sevmemişti. Bu nefretin psikolojik nedenlerine ilişkin elimizde bir kanıt olmamakla birlikte klinik deneyler bizi kubbelerin muhtemelen çocukluk çatışmalarından kaynaklanan bir şeye dayanma korkusuyla beraber muhtemelen dini (parantez camilerdeki gibi) ve bağımlılığı (parantez anne göğsü) temsil ettiği spekülasyonunu yapmaya götürüyor. Müzedeki geçici istirahatgahı bir kubbenin altında olduğundan Atatürk ölümde bile anne imgesinden kurtulamamıştı. 15 yıl sonra naaş nihayet kubbe altından alındı ve Ankara'nın tepelerinden biri üzerine inşa edilen Anıtkabir'deki mezarına ebedi uykusuna uyumak üzere yerleştirildi.